Ayrım 24, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 219. Bir kılla koca bir cihanı çekmeye çalıştım. Müh Süleyman'a, şahi cihana karşı aşkı insanda tacidar eden, incemeyen bir nesil olmak isterdim. Cebeli'nin durumu oldukça ciddileşmişti. Hiç kimse hastalığının nedenini bilemiyordu. Cebeli doktor istememekte inat ediyordu. İstese bile doktora verecek parası yoktu. Başucunda sürekli bekleyenler Rukiye, Yakup ve Kumru'ydu. Arada bir Semiz Ali, Cemal, Dikran, Recep Emmi ve Dürdane uğruyordu. Yatağında sırtüstü kıpırdamadan yatıyordu. Zamanın ve mekanın dışında hayal ediyordu kendini. Akça sakalı püren süpürgesi gibi göğsüne yayılmıştı. Yüzü kırağılıydı, göz kapakları şişmişti. Gözlerinin altında iç içe halkalanan torbalar, oturmamış çiğ renkler ve kılcal damar patlamalarıyla insanda ölümü çağrıştıran ürkütücü bir hal almıştı. Odadaki sesler yoğunlaştığında göz kapaklarını usulca kaldırıyor, ışıltısız ebleh bir ruhla çevresini süzüyordu. Dili gövdesini saran ölüm sessizliğinden pek etkilenmişe benzemiyordu. Konuşmanın ölümü kendisinden uzaklaştıracağı kanısındaydı. Dinlemeyi seviyordu. En çok da Semiz Ali'yi. Seceresini her daim merkeze koyan, resmi tarihin ve geleneklerin katı ahlakıyla konuşan Semiz Ali'yi dinlemeyi, onu dinlerken ölüme yol açmayan, sancısız bir hiçleşmeyle hayatın ruhuna katılıp sonsuzlaşmayı arzuluyordu. Ölüm korkusunu yenmenin, iyimserliği korumanın başka bir yolu da yoktu. Semiz sedirin başında ocağa yakın bir yerde oturuyordu. Yanında Yakup vardı. Ruh huzurunu, iyiliği ve saflığı temsil ediyordu. Odada kimlerin olup olmadığını çok iyi izliyordu Cebeli. Ölüm duygusu hayal dünyasını zenginleştirmiş, gençlik yıllarına götürmüştü onu. Sağanak halinde yağmurlar yağıyordu. Kadınlar orman çemberi içinde olan ekinleri biçiyor, kaldırıyor, yerine hemencecik mısır ekiyorlardı. Güneş toprağa iniyor, mısırlar filizleniyor, boylanıyor, üçer koçanlar halinde görkemli bir berekete ve haz kaynağına dönüşüyordu. Koçan deryasında korkuluk gibi yükselen bir sayvanda uyuyordu Cebeli. Ay ışığının ve mısır kokan Meltem'in taşıdığı fısıltıları, buluşma cilvelerini, tatlı derin inleyişlere dönüşen yasak aşkları dinliyordu. Gece hafif devrilip de sesler kesilince ormanlarda pusuya yatan yaban domuzları harekete geçiyor, azgın bir iştahla mısır tarlalarına giriyordu. Bu giriş çocuk ve kadın seslerinden oluşan büyük bir şamatanın patlamasına, tenekelerin davulların çalınmasına, ıslıkların bağırtıların, çılgınca atılan kahkahaların, havhavların, kovalamacaların başlamasına yol açıyor, ay ışığı ateş böcekleri gibi çoğalan ve adına ötlesi denilen ucu alevli odunların havada çizdikleri ateş yaylarıyla nakışlanıyordu. Ölüm yaşanmış tüm bu güzel anıları bir çırpıda silip götürecekti. Ölümün korkunç yüzü yaşamın en tatlı yanlarını anımsatmasıyla ortaya çıkıyordu. Ölüm sabaha dek zarımı dinledi diye mırıldandı. Gülistan'la kabristan arasında mekik dokudu. Şaşırdım. Şaşkınlığımdan nun dedim, kanun dedi. Leyla dedim, mecnun dedi. Mana arayışından vazgeçirdi. Gayesiz bıraktı beni. Cebeli'yi anlamamaktan kaynaklanan merak ve kuşku dolu bir sessizlik çöktü odaya. Çok önemli bir şeyi mi anlatmak istiyordu hasta? Neden nun demişti? Leyla'dan kastettiği neydi? Ömrünün son konuşmasını mı yapıyordu yoksa? Hiçbir şeye emek vermedim. Bir mürşide bile emek vermedim. Çalışsaydım, emek verseydim ecelden daha mı zengin olacaktım? Karılarımın bana emeği geçti. Meyli muhabbeti, halveti, mürveti, zerafeti, afeti onlarda gördüm. Onlar benim mihri sefamdı, aklımdı, müşkil derdimdi. Kârsız zararsız geldim, kârsız zararsız da giderim onların sayesinde. Mezara indirdiğiniz zaman başımın altına bir kitap koyun, yastığım olsun. Fiskü zina etmedim, etsem ne olurdu ki? Bir kılla koca bir cihanı çekmeye çalıştım. Cihan beni çekti, kendime benzetti. Yenildim, güzel bir nesil olmak isterdim. Hazreti Adem'den beri anamızı belleyen bir nesil var. Ben bu nesile karşı yaratılan bir nesil olmak isterdim. Mührü Süleyman'a, Şahi Cihan'a karşı aşkı insanda tacidar eden ince miyan bir nesil olmak isterdim. Semiz Ali sedirde bağdaş kurmuş, başını ellerinin arasına almış bir durumda dinliyordu Cebeli'yi. Ölmekte olan bu adam soylu bir paşanın soyundan gelmiş olabilirdi. Gayesinin çokluğundan ne istediği belli olmayan adamlara benzemiyordu. Cesurdu, açıkta geziyor, açık konuşuyordu. Başını çevirip yanı başında sessiz sessiz ağlayan Yakup'a baktı. Çiçeklerin soyundan gelme bir adamdı Yakup. Çekinerek, utanarak, acıyarak ve susarak yaşıyordu. Ne biçim bir insandı bu Yakup? Zamanın, mesafenin bir değeri kalmadı diye sürdürdü çıngıraklı bir sesle Cebeli. Bakışlarının ve baktığı her şeyin tenhalaştığını hissetti. Öldükten sonra Rukiye'nin merdiveninde bir basamak olmak isterim. İnip çıkarken çıplak ayağının bana basışını hissetmek isterim. Sustu. Rukiye'nin içeride olmamasına sevindi. İnsanı güzel sözlerden başka hiçbir şey yıkamazdı. Işığın gök kubbede olgunlaştığını, mavinin yağmur gibi yüzüne mavi mavi çiselediğini sandı. Hayatım her fikrin nabzını dinlemekle geçti. Bir ara yakılan kitapların kelamlarını aradım. İnandım ki kitap yanar, kelam yanmaz. İnsan kelamı da yaktı. Kapı açıldı, içeri Cemal ile Dikran girdi. Sedirin üzerinde oturanları selamlayıp Cebeli'nin başucuna dikildiler. Göz kapaklarını hafifçe araladı. Cemal'in uçları yukarı doğru kıvrılmış, karanfil bıyıklarına baktı Cebeli. ''Nasılsın Cebeli dede?'' ''Kendimden kurtulmanın zamanı geldi çattı Cemal.'' ''Daha yaşarsın dede, sıkma canını.'' dedi Dikran. ''Bak gör, yakında iyileşirsin.'' ''Beni ölüm iyileştirir Dikran. İnsanın insana varacağı en yakın yerdir ölüm.'' Çok yavaş konuştuğu için Cebeli'yi daha fazla konuşturup yormak istemediler. Sedirde yer vardı, geçip oturdular. Hal hatır sordu Yakup. Cebeli Bey büyük insandır, daha yaşar dedi Semiz Ali. Hep yenilmiş bir insandır. Alçak gönüllülüğün ne olduğunu bilir. Yenenler bilmezler alçak gönüllülüğün ne olduğunu. Cebeli Bey soyumun büyük paşaları gibi muharebelere girseydi az yaşardı. Rahmetli, büyük kahraman, yedi göbekten ceddim, Hadım Sinan Paşa da alçak gönüllüydü. Mısır seferinde vurulduğu zaman Yavuz Sultan Selim dedi ki, Mısır'ı aldık ama Sinan'ı kaybettik. Mısır'ı almasaydı Sinan yaşasaydı daha iyi olurdu. Bu benim naçizane fikrim. Cemal ile Dikran konuşmalarıyla havzada hiç kimseye benzemeyen Semiz Ali'yi ayrıksı garip bir duyguyla dinliyorlardı. Hiç kimsenin ve hiçbir eşyanın onaylamadığı bu insanı dinlemekten başka da bir çıkar yolu yoktu herhal. Hayat bu tip insanlarla kendini boşuna boşuna oyalayıp duruyordu. Cebeli'nin ölmeden önce neler söyleyeceğini merak ederek gelmişlerdi. Neslini öven ve yoksulluğunu ustalıkla gizleyen bu adamın biraz susması gerekmiyor muydu? ''Amelelere bir sözün var mı Cebeli dede?'' Dikran'ın sorusunu anında duydu Cebeli. Soru damarı temiz, latif ve zarif bir insandan, Dikran'dan gelmişti. ''Az kaldı yanınıza gelmeme.'' diye başladı Cebeli. Suların derinliğinde cam misali parlayan eğreltilere tutunurum, şimşek alazına tutunurum, rezene kokusuna tutunurum, nisyan aşklarına tutunurum, ala karganın gagasındaki pelite tutunurum, bir yolunu bulur gelirim yanınıza. Yerin 1000 metre dibinde de olsanız ben delilerimi unutmam gelirim. Karışırım onların muhteşem karanlığına, ben onların kazmalarıyla yarattıkları hakikati severim. Ben hekim değilim. Onlara yarattığınız bu güzel hakikati bırakın demem. Delirmeden evvelki hakikatinize, sizi delirten hakikatinize dönün demem. Bunu hekimler der. Ben hekimlerin delilere dayattığı hakikatle barışmam. Ben sizin karanlığınızın bir parçasıyım. Adımız orospudur. Ekmeğimizi kuru yeriz. Aç kaldığımız zaman da göbeğimize taş bağlarız. Köpük kusarız ama kimseye minnet etmeyiz. Cemal duygulanmıştı. Büyük bir dikkatle dinliyor, anlamaya çalışıyordu Cebeli'yi. Her sözü anlaşılmıyordu Cebeli'nin ama güzel şeyler söylediği kesindi. Dil otu yemiş gibi takır takır konuşması onun ölmeyeceğini, bir dönem daha yaşayacağını gösteriyordu. ''Bir yerlerden geldiler, basiretinizi bağladılar.'' diye sürdürdü Cebeli. ''Çalı süpürgesine, tahta kaşığa, tahta tarağa kadar bir yığın eşyayla geldiler. Pazarlara girdiler. Onların getirdiği süpürgeler sizin süpürgelerinizi süpürüp attı. Kendileri yer üstünde kaldılar, sizi yerin dibine sürdüler. Ciğerleriniz çürüdü, kafalarınız Abbas armuduna döndü. Sizden bir şey çıkar mı?'' ''Çıkar. Yeter ki teneşirden çıkın.'' Sustu, odayı dinledi. ''Hepiniz dünyanın temeline indiniz, hayattan koptunuz, hayata daha çok bağlandınız. O zaman sağlam bir temel atın, anlayın, anlamamak büyük derttir. Yüreğinizdeki çatışmaları zerresine kadar yaşayın, korka korka yaşamayın. Ceset havasını parçalayın, biraz pehlivanlaşın. Cesedinizden korkmayın. Cesedinize kara kucak girin, onu boyunduruktan çapraza alın, yere çalın.'' Cemal anlaşılmaz bir coşkuyla sedirden indi. ''Senin mübarek elini öpmem lazım.'' diyerek Cebeli'nin sol elini aldı, üç kere öpüp alnına koydu. ''Ben seni anlamıştım, şimdi daha iyi anladım.'' Cemal'in içtenliği hoşuna gitti Cebeli'nin. Konuşmak istedi, gizli bir gücün bu isteği engellediğini hisseder gibi oldu. Ön yargıları hariç her şeyden vazgeçen büyük bir kalabalığın gelip kendisini işgal ettiği sanısına kapıldı. Bedeni parçalara ayrılmış, her parça düşünen ve çevresiyle çatışan bir insana dönüşmüştü. Her çatışma oldukça ivecen ama dikkati çekecek derecede insani, sade ve masum bir görünümde ortaya çıkıyordu. Çatışmanın mekanı görünmüyordu. Gökyüzü, sırf köşeleri görünen yıldızlar, kıvılcımlar, insan avazları, kazma ve kürek parçaları, lale, karanfil, sümbül ve nar çiçeği renkleriyle kaplıydı. Geçmişiyle geleceği arasında sıkışıp kalmıştı dünya. Yer altındaki küfeler tek bir ağızdan yer üstündeki çocukları çağırıyordu. ''İmam istemem.'' diye sürdürdü Cebeli takatsiz bir sesle. ''Allah'la arama kimse girmesin, kimse yıkamasın beni. Ölümümü kimseye bildirmeyin. Tabutumu taşıyanların haricinde kimse gelmesin cenazeme. Beni Zonguldak'a götürün, Cemal'le Hurşit'in yanına gömün. Karılarımın mezarından birer avuç toprak alın, mezarımın üstüne atın.'' Sustu, göz kapaklarını indirdi. ''Hakkınızı helal edin.'' Rukiye ile Kumru içeri girdiğinde Cebeli konuşma gücünü tamamen yitirmişti. Semiz Ali'nin havzada kimleri zenginleştirdiğine dair yaptığı konuşmayı güçlükle anlayabiliyordu. Cemal ile Dikran'ın çıkıp gitmesinden az sonra Recep Emmi ile Dürdane geldi. Cebeli'nin başucuna dikilen Dürdane yorganı hafif sıyırdı, kulağını hastanın kalbine dayadı, dikkatle dinledi. Başını kaldırdı, Cebeli'nin ceset sarısı yüzünü, kapanmış göz kapaklarını seyretti. ''Bizi avare etme Cebeli!'' diye mırıldandı. ''Bu dünyaya gelmesini bildin, gitmesini de bil. Sırada seni bekleyen bir yığın insan var. Öl ki onlar da ölsün.'' Recep Emmi Dürdane'nin yarattığı hayrete aldırmadan ''Durumu nasıl?'' diye sordu. ''Ağzı burnu yerinde görünse de almış satmış, ömür çekmecesini kapatmış sayılır.'' Dürdane'nin lakırdıları Semiz Ali'nin zoruna gitmişti. Terbiyesizliğin bu kadarına da pes doğrusu. Soyu paşalara dayanmasa da büyük bir insan ölüyordu. Herkes haddini bilmek ve bu muhteşem can çekişin karşısında saygıyla eğilmek zorundaydı. ''Böyle konuşmaya hakkın yok Dürdane.'' diye çıkıştı Semiz büyük bir ciddiyetle. ''Huzurda yatan insan bildiğin insan değil. Gelmiş geçmiş en büyük ilim kapılarından biridir. Cahilliğini dökme buraya, haddini hududunu bil. Benim soylu geçmişim.'' ''Bırak soylu geçmişini Ali.'' diye kesip attı Dürdane. ''Bana ağız yayma, dürüst ol. Ben bu eve ölü yemeği yemeye geldim, ölü beklemeye değil. Siz de haddinizi hududunuzu bilin. Cebeli 100 yaşını geçti. Ayak diretmesinin kime ne faydası var? Herkes 60'ını doldurdu mu çeker gider. Bu 60'ını doldurmuş, 40 yılda fazladan yaşamış. Ayağını mercimek kütüğüne dayaması, gitmem diye diretmesi doğru mu? Gelin kendi gözlerinize görün. Dudakları aşka susamış. Dokunsanız tutuşacaklar çıra misali. Konuşmasan iyi olur Dürdane diye uyardı Recep emmi. İnsan hastanın her bir ihtiyacını görür. Yardım eder, rahatlatır. Konuşma boş boş. Ben konuşurum. Hem de felansız, festeksiz konuşurum. Cebeli ilim kapısıysa ben de mezar kapısıyım. Asıl kapı benim. El yahşi biz yaman, el buğday biz saman. Öyle yağma yok. Cebeli bir sefer öldü mü? Öldü. Cemaat götürdü gömdü mü? Gömdü. Bir ay sonra mezardan çıktı geldi mi? Geldi. Sonra ne oldu? Tepe tepe 40 sene daha yaşadı. Yetti gayri. Ölümün de bir terbiyesi var. Allah hep size acıyacak değil ya. Biraz da siz Allah'a acıyın. Yakup babası hakkında söylenenleri sabırla dinliyordu. Herkes içindekileri söylemeliydi. Söylenmeyen sözler insanın gizli dünyasında birikiyor, bir çıkış yolu arıyor, bulamayınca ateşe ve belaya dönüşüyordu. Hiçbir kötü söz ölünün başucunda da söylense iyi insanı yaralamazdı. Azrail'in almadığı canı sen mi alacaksın dedi Kumru. Yüzünü Kumru'ya çevirdi Dürdane, kaşlarını çattı, aşağılar bir tavırla. Serdar'ın canını bıçakla aldığın zaman Azrail'e sordun mu dedi. Kadınların çatışmasından korkan Recep emmi, sen Cebeli Bey'i sever sayardın Dürdane diye araya girdi. Ne oldu birdenbire sana? Kendine gel, fazladan bir günde olsa elleme yaşasın. Yaşasa ne olacak diye kapıya doğru hışımla yürüdü. Kapıyı çarpıp çıkarken götüme bayram yeleğimi giydirecek dedi. Kimseden ses çıkmadı. Bu sırada Cebeli sağ elini oynattı, birisini çağırıyordu. Yakup gitti. Buyur baba diyerek kulağını Cebeli'nin ağzına dayadı. Yüz yıllık çınar güçlükle son sözünü söyledi. Dürdane'nin dışında kimseye ölü yemeği vermeyin. Yakup babasının son sözünü odadakilere bildirdi. Cebeli bunu neden söyledi dercesine birbirlerine baktılar. Rukiye açıklamayı Cebeli'nin büyüklüğüne yordu ve çaresiz bir suskunlukla oturan konuklarına ocakta ıhlamur kaynatmaya başladı. Can çekişen bir kimsenin başucunda bir şeyler yiyip içmek doğru olmazdı. Gel gelelim ki Cebeli'nin ölüp ölmeyeceği belli değildi. Dürdane'nin dediği gibi daha önce de ölmüş, bir ay mezarda kaldıktan sonra dirilip 40 yıl daha yaşamıştı. Rukiye kestaneleri çentikleyip hafif akkorlanmış küle gömdü. Karanlık çöküp de ziyaretçilerin gitmesinden bir müddet sonra Cebeli'nin durumu daha da ağırlaştı. Rukiye, Kumru ve Yakup tüm gece boyu başucunda beklediler. Tüm damarları ve soluk boruları tıkanmışçasına zorlu zorlu hırlıyordu. Hırlayış sabaha doğru ahırdan gelen horoz ötüşüyle birlikte zayıfladı ve giderek kesildi. Yorganı kaldırıp sırayla yüreğini dinlediler, nabzına baktılar, inandılar öldüğüne. Rukiye ile Kumru ocağın başında karşılıklı oturup sessiz sessiz ağlamaya başladılar. Yakup yorgundu, biraz kestirmek için ahıra gitti. Cebeli'nin ruhu havzada sabah gezintisine çıktı. Çayır mağarasının önünde sabah güneşine karşı bıyıklarını yalayan bir yaban kedisinin gözlerinde ışıltılara, renklere dönüştü. Dönüşüm mağaranın önündeki gök göle yayıldı. Alabalıkları sürüler halinde harekete geçirdi. Cebeli'nin ruhunu izleyen balıklar gölden çıkıp dereye girdiler. Çayır köyünü geçerken su içen oğlakların burunlarına dokunarak dere köye yöneldiler. Orada bir başka ırmağa saptılar. Defne, koca yemiş, döngel ve ıhlamur ağaçlarının suya vuran gölgesinde dalga dalga sürü sürü durup su değirmenlerini dinlemeye koyuldular. Cebeli'nin ölümü vasiyetinden dolayı kimseye bildirilmedi. Recep emmi Yakup'un bulduğu iki tahta tekneyi ahırda birbirine ilave ederek uydurma bir tabut yaptı. Kucaklayıp eve girdi, Cebeli'nin yattığı kar yolanın karşısındaki sedirin ortasına indirdi. Üzerindeki giysileri çıkarmadan kefene soktular ölüyü. Rukiye ile Kumru kefenin ayak ucundan, Recep emmi ise baş ucundan tutup tabuta yerleştirdiler ölüyü. Bu sırada Dürdane geldi. Tabuttaki ölüyü hüzünle seyrederken yaşamının vazgeçilmez bir bölümünün kaybolduğu hissine kapıldı. Yakup babasının tesbihini aldı, tabutun köşesine astı. ''Bastonunu da yanına koyun'' dedi Dürdane. ''Belki bir ay sonra çıkar mezarından geri gelir, sevindirir bizi.'' Dürdaneyi kırmadı Yakup. Karyolanın başında asılı duran bastonu aldı, cebelinin sağ yanına koydu. Tabutun üzerine bir örtü attılar. Öğleye doğru Cemal, Dikran ve Neşat geldi. Kozlu ocaklarından emekli olmuş, kalmuk katırlarını andıran, biçimsiz kıllı bir katırın çektiği bir kağnı arabası bulup getirmişlerdi. Tabutu bekletmeden alıp kağnıya yüklediler. Kendirle de sıkı sıkıya bağladılar kağnıya. Kağnı hareket ettiğinde Rukiye duvarın dibine çöktü, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kumru ona eşlik etti. Dürdane gözyaşlarını yazmasının ucuyla silerken, ''Ben seni nasıl sevmeyeyim Cebeli?'' dedi. ''Evime ocak taşı vermiş bir adamsın. Aklımın ateşini senden aldım ben. Biraz nekes bir adamdın. Ateşe vursam duman vermez bir adamdın. Gene de iyiydin.'' Sustu. Gözden kayboluncaya kadar seyretti Kaan'ı. ''Allah insana iki bela vermiş. İkisinin de çaresi yok. Biri ölüm, öbürü de evlilik. İkisi de insanı dünyanın arka kapısından çıkarır, rezil rüsva eder.'' Semiz Ali Kaan'ı gittikten az sonra geldi. Ölü evinde üç kadından başka kimsenin olmamasını yadırgadı. Koca bir havza, soyu paşalara dayanmasa da büyük bir mürşidin ölümünden habersizdi. Mürşit artık yoktu. Kiminle konuşacaktı? Ağız tadıyla konuşmayınca da hayat insana karşı direnişe geçerdi. Tarihte bir yığın olay olmuştu. Kemankeş Kara Mustafa Paşa'yı, Sultan İbrahim'i, Veziri Azam Ahmet Paşa'yı, Cellat Kara Ali'ye öldürtenlerin anlatılması, açığa çıkarılması gerekiyordu. Cebeli'den başka bu durumu anlayacak kimse de yoktu. Okumadıkları için herkesin kafasında gelişmemiş, ayı fındığı kadar bir beyin vardı. 24. Ayrımın Sonu. Sayfa 227.